Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 19. mektup Muzzat Ahmedi Risalesi'nin 7. nükteli işareti. Bu nüktede Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamın berekete dair mucizelerinden bir kısmını beraber okuyup istifade etmeye çalışalım inşallah. Bu bereket mucizesinin nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vesilesiyle onun duasına ya da mübarek elinin temasına vesile olan o yiyecekler nasıl bereketlendi ve onların açlıklarını giderdiyse, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine uyarak onu da kendimizin ruhuna ve bedenine yedirerek inşallah bizim de maddi ve manevi açlıklarımıza ve susuzluklarımıza şifa olmasını dileyelim. O niyetle inşallah hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine birer delil, hem Allahu Teala'nın sevdiği kullarına birer ikramı, hem de kıyamete kadar gelecek insanlığa Peygamberimizin ve onun getirdiği dinin hak olduğunun birer ispatı olarak özelliğini ve güzelliğini muhafaza edecektir. Berekete dair mucizat-ı kat'iyenin birinci misali. Başta Buhari, Müslim, Kütüb-ü Sitte-i Sahiha müttefikan haber veriyorlar ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Zeynep ile tezzevücü velimesinde Hazreti Enes'in validesi Ümmü Süleym bir iki avuç hurmayı yağ ile kavurarak bir kaba koyup Hazreti Enes'le Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Zeynep validemizle evleniyor. Allahu Teala'nın emriyle. Bu evlilik Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi iradesiyle olmadığını açık bir delili Zevveçnâkehâ ayeti kerimesinde ifade edilen o Zeynep'i, Zeyd'in eşi, Zeyd'in boşadığı eşi Zeynep'i sana nikahladık. İddet müddeti bittikten sonra Hazreti Zeynep validemiz Allahu Teala'nın emriyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenmiş. Bir düğün günüdür. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve muhtereme eşleri Hazreti Zeynep validemize Hazreti Enes'in annesi bir parça yemek yapar gönderir. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Enes'e ferman etti ki filan filanı çağır. Hem kime tesadüf etsen davet et. Enes de kime rast geldiyse çağırdı. 300 kadar sahabe gelip suffe ve hücre-i saadeti doldurdular. O gün suffe Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özel öğrencilerinin ve talebelerinin kaldığı, ilim talep ettikleri ve gecede istirahat ettikleri Mescid-i Nebevi'nin Hücre-i Saadet'in hemen içinde, yanında. Yani Mescid-i Nebevi'nin içerisinde ve Hücre-i Saadet'in yanında bir yer. Orayı, yani Mescid-i Nebevi'yi ve Peygamberimizin mübarek hücrelerini bu gelenler doldurdular. Ferman etti. Tehallaku aşara aşara. Yani onar onar halka olunuz. Sonra mübarek elini o az taam üzerine koydu. Dua etti. Buyurun dedi. Bütün o 300 adam yediler. Tok olup kalktılar. Enes'e ferman etmiş kaldır. Enes demiş ki bilmedim taam kabını koyduğum vakit mi taam çoktu yoksa kaldırdığım vakit mi çoktu fark edemedim. Elbette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir düğün gününde Allahu Teala'nın hem Peygamber Efendimiz'e hem de Peygamberimizin emriyle Peygamberimize eş olan Hazreti Zeynep validemize onların bu mübarek düğünlerine hem de o düğünün misafirler olan ashab-ı ikram efendilerimize böyle bir ikram ilahisi olmuş. Bu tür olayların aktarılması bazen 2-3 kaynakta geçtiğini görürüz. Mesela kim aktarmış? Hazreti Enes aktarmış misal. Hazreti Ebu Hureyre aktarmış misal. Veya Hazreti Cabir aktarmış. Yani bize bakarsanız 3 kişi aktarmış gibi görünüyor bu tür rivayetleri. Ancak asla 3-5 sahabinin aktardığı bir rivayet değildir bu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mucizesine mazhar olan o günkü 300 sahabi mesela veya 200 sahabi veya 400 sahabi bu olayı aktaranları duyduklarında sessiz kalmışlar ve onlara hayır böyle bir şey olmadı dememişlerse bu durum onların da tasdik ettiği anlamına geliyor. Onun için Peygamberimizin hadislerinin aktarılmasında aklımıza şöyle bir yanlış gelmesin. Ya birkaç kişi aktarmış, nereden bileceğiz ki güvenirliğini falan diye, haşa. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında olup da o olayın ilgili şahıslarının sessiz kalmaları mutlaka onların da onayladığı anlamına gelir. Bu anlamda hiçbir şüphemiz olmasın. Yeter ki o hadis, o rivayet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olduğu hadis kaynaklarında geçsin ve alimler tarafından da uzman, ehli ihtisas tarafından da evet bu söz Peygamber Efendimiz'e kadar dayanıyor. Hem yazıyla hem de şifahen aktarılmıştır desinler. İkinci misal. Mihmandar-ı Nebevi Ebu Eyyub el-Ensari. Peygamberimizin ev sahibi. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret edince bir müddet Hücre-i Saadet yapılıncaya kadar Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari evet'nin evinde kalmış. İstanbul'un ev sahibi aslında Ebu Eyyub el-Ensari'dir. İstanbul'un misafirleri Ebu Eyyub el-Ensari'nin misafirleridirler. Hatta Ebu Eyyub el-Ensari'nin İstanbul'a gelmesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İstanbul'un fethedileceğinin müjdesinden dolayıdır. Eyyub ismi de oradan geliyor, İstanbul'daki Eyyub, ama Ebu Eyyub el-Ensari aslında. Yani Eyyub değil ismi. Ebu Eyyub el-Ensari'dir o zatın. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun evine misafir kaldı ve bir müddet orada istirahat buyurdular. Peygamberlik ve diğer görevlerini orada icra buyurdular. İşte Ebu Eyyub der ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir Sıddık'a kafi gelecek iki kişilik yemek yaptım. Ev sahibi olarak misafirlerine ikramda bulunuyor. Hatta bir seferinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiği yemeğe dokunulmadığını görünce Ebu Eyyub demiş ki ya Resulallah yemeği beğenmediniz mi? Hoşunuza gitmedi mi? Hayır demiş. İçinde sarımsak vardı. Arkadaşım Cibril'i rahatsız etmek istemem buyurmuş. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sarımsaklı yemeği yememiş. Çünkü sürekli arkadaşı olan Hazreti Cibril ile beraber onu rahatsız etmek istemedim. Demek ki bazı helal şeyleri bazen yememek hikmete ve rahmete daha uygun. Eğer bir insan topluma çıkacaksa, mescide gidecekse, insanlarla beraber olacaksa sarımsak yememesi bu anlamda sünnettir. Ama sarımsağı yedi, gerekli koku giderici özellikleri de kullandı ve ağzında koku kalmadı. O zaman durum müstesna. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bizim için örnek olmayan bir yer yok. Burada da. Bakınız kendisine iki kişilik yemek geliyor. Bir arkadaşı Ebu Bekir Sıddık, biri kendisi. Ama bu yemeğe kendisi kadar ihtiyacı olan başka sahabiler de var. Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir diyen o peygamber. Elbette öncelikle ashab-ı kiramını ve diğer Müslümanları, insanları düşünüyor. Demiş ki Ebu Eyyub'a radıyallahu anh. Ud'u sebi selasine min eşrafil ensar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam burada aynı zamanda kendisinin peygamberliğine bir delil olması açısından da tabi Medine'ye yeni gelmişler. Özellikle Yahudilerden gelen ciddi bir kıskançlık ve bir fitne çıkarma söz konusu. Yeni geldiği o Medine şehrindeki o insanların o kendisine kucak açan o Medinelilerin ensar deniyor. Onların İslamiyet'e tam sarılmaları sıkı sıkıya. O açıdan Medinelilere özellikle Allahu Teala'nın lütfuyla bir ikramı göstermek istiyor. hem onlara bir ikram, hem Allah'ın elçisi olduğunun, peygamber olduğunun bir göstergesi, hem de birçok insanın inşallah İslam'a girmesine vesile olması açısından Ensar'ın, yani Medinelilerin ileri gelenlerinden 30 tanesini çağır demiş Ebu Eyyub el-Ensari'ye. 30 adam geldiler, yediler. Sonra ferman etti, ud'u sittin, 60 daha davet et. O da 60 tane daha davet ettim. Geldiler, yediler. Sonra Peygamberimiz buyurdu ki, ud'u seb'in, 70 kişi daha davet et dedi. Ve 70 daha davet ettim. Geldiler, yediler. Kaplarda yemek daha kaldı. 2 kişilik yemeği Rabbim bereketlendiriyor. Mucize ve harika olarak kaç kişi bundan tok olmuş ve Allahu Teala'nın ikramıyla karınlarını doyurmuşlar. Bütün gelenler o mucize karşısında İslamiyet'e girip biat ettiler. O 2 kişilik taamdan 180 adam yediler. Bunların toplamından 160 çıkıyor. 30, 60 ve 70. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisini inceleyen mesela Aliül Kari gibi zatlar demek ki diyorlar sonradan 20 kişi daha gelmiş. Yani hadis kaynaklarında da aynen böyle geçiyor. 30, 60 ve 70 sayıları geçiyor. Daha sonra toplam 180 deniyor. Ama buraya topladığımızda 160 çıkıyor. O zaman bu bir örnek olarak verilmiş ama toplamı sonradan ifade edilmiş. Toplam olarak 20 kişinin de daha ilavesiyle ki Aliül Kari'nin de ifadesi böyle. 180 kişi o 2 kişilik yemekten yemişler ve Allah'ın lütfuyla daha o yemek aynen kapta kalmış. Böylece o insanların Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a imanları var idiyse onların imanları inkişaf etti. Yok imanlar yok idiyse imana geldiler ve Allah'ın lütfuyla o ikrama mazhar oldular. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu bereketle ilgili mucizelerini, mucize ve harika olması adetullah ve sünnetullah kanunlarında olmadığından dolayıdır. Yani normal şartlarda insanlık icabı, biz önümüzdeki birkaç kişilik yemeği haydi zorladık 3 kişiye getirdik, 4 kişiye. Ama böyle 2 kişilik yemekten 10, 100, 200, 300 kişi hele hele böyle yüksek sayıdaki rakamların bundan doyması zahiren sebepler noktasından mümkün değil. Onun için zaten mucize deniyor. Ama bunların naziri, örnekleri aslında dünyada var. Hem de bolca var. Mesela ben desem ki bir incir çekirdeğini toprağa attım. Allah'ın lütfu keremiyle o topraktan çıkan bereketten 100 kişi karnını doyurdu. Hiç kimse garipsemez. Neden? Çünkü adet olarak görüyoruz. Bir incir çekirdeğini atın toprağa. Cenab-ı Hak o topraktaki o incir çekirdeği Allah'ın lütfuyla tabii. Allah-u Teala toprak yapmıyor onu. Allah'ın lütfuyla o çekirdeğin içindeki potansiyel özellikler Rabbim açıyor. Neredeyse yoktan icat ediyor, yaratıyor ve tonlarca incir meyvesini ikram ediyor. Bir yıl mı? Onlarca yıl. Onlarca yıl o incir ağacından, o tek incir çekirdeğinden çıkan o incir ağacından yaratılanları bir düşünsek, belki bir tır ancak alır. Belki almaz. Yani bir incir çekirdeğinden bir tır, belki binlerce insanın doyabileceği kadar bir nimeti bereketlendirdiğini gözlerimizle görüyoruz. Yetmediği gibi elimizle alıyoruz, yetmediği gibi yiyoruz ve yetmediği gibi doyuyoruz. Ve garipsemiyoruz. Ama bu Allah-u Teala'nın adetullah kanunlarından, sünnetullah kanunlarından mucizedir, harikadır. Fakat herkes her zaman bunu gördüğü için hiç kimsenin neredeyse dikkatini çekmiyor. İşte Allah-u Teala nasıl bir tek incir çekirdeğini herhangi bir toprağın eline verdiğimizde, altına koyduğumuzda Allah böyle bereketlendiriyorsa ve bunu garipsemiyorsak, yine Allah dilerse bir peygamberinin mübarek elinin temas ettiği bir gıdayı, onun eline giren bir yiyeceği de ya da onun duasına mazhar olan herhangi bir gıdayı ve yiyeceği de İki kişilik, üç kişilikken, hatta küçücük bir şeyken, belki bir lokma kadarken binlerce insanın doyacağı şekilde bereketlendirir. Ama elbette bu durum bir peygamberin elinde meydana gelirse buna biz mucize diyoruz. Bir veli kulun, peygamberlerin dışındaki bir veli kulun elinde, Allah'ın sevdiği bir kulun elinde meydana gelirse ona da keramet diyoruz. Onun için konuya Allah noktayı nazarından baktığımızda kabul etmek de anlamak da öyle çok zor olmayacaktır. Toprağın eline gireni bereketlendiren Allah, peygamberinin eline gireni de elbette bereketlendirir. Üçüncü misal, Hazreti Ömer İbnül Hattab ve Ebu Hureyre ve Seleme İbni Ebil İbnül Ekva ve Ebu Amrat el Ensari gibi müteaddi tarihlerle diyorlar ki, bir gazvede ordu aç kaldı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile bir savaşa veya bir sefere çıkılıyor. Orada ordu aç kaldı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ettiler. Ferman etti ki, heybelerinizde kalan baki erzakı toplayınız. Çok medare dikkat bir konu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın lütfuyla herhangi bir mucizeye mazhar olacak olsa bile kendi üzerine düşen bütün vazifeleri mutlaka yerine getirir. Sonra Rabbimizin rahmetinden ister. Çok güzel bir örnek ve bundan bütün Müslümanların ders çıkarması gerekiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin anlattığına göre bir kısım insanlar gelmişler, demişler ki ya Resulallah, biz hayvanlarımızı kesmek istiyoruz. Çünkü yiyecek sıkıntısı var. O hayvanların etlerini yiyeceğiz. Özellikle develeri ve içlerindeki yağı da sıkacağız. Kendimize yağ olarak yani depolayacağız. Peygamberimiz olur yapabilirsiniz demiş. Sahabe efendilerimiz bu işe başlayacakken Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki ya Resulallah. Evet siz bu hayvanları kesebilirsiniz dediniz ama biz bu hayvanları kesersek sıkıntıya düşeriz. Şu anda bu hayvanlar bizim ihtiyacımızı gideriyor. Dolayısıyla bunları kesersek bize sıkıntı olabilir. Sen dua buyursan da Rabbimiz de senin duayın bereketiyle bize ihsanda bulunsa olmaz mı? Peygamber Efendimiz peki diyor. Siz heybelerinizde olanlar, ellerinizde olan bütün yiyecekleri getirin. Ben de dua edeyim. Evet. Rabbimiz de lütfeder. Ne kadar güzel bir kulluk şuuru ve bilinci aşılıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bizler zor durumda kaldık. Aynı durum bizler için de geçerli. Biz elimizdeki imkanların hepsini kullanalım. Meşru ve helal yollardan, harama, hurdaya girmeden, yalana, hileye tenezzül etmeden, meşru ve helal yollarla Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği bütün güzellikleri kullanalım. Elimizden bu geliyor ya Rabbi. Biz elimizden geleni yaptık. Senin rahmetin, bereketin, hikmetin sonsuzdur. Hikmetin iktiza ediyorsa rahmetinle, lütfunla bizi bereketlendir diyeceğiz. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselam elinize olanlarınızı getiriniz. Kimisi bir parça kavrulmuş un getiriyor. Kimisi bir parça kurumuş ekmek getiriyor. Kimisi de birkaç avuç hurma getiriyor. Heybelerinde, azıklarında ne varsa ortaya koyuyorlar. İşte Allah bizden bunu istiyor. Sen elinde olanı koy ortaya. Zaten elindeki de Allah'ındı. Sana emanet vermişti. Sen koy ortaya Allah için. Bakalım Allah daha neler verecek sana. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş. İnsan öğrendiklerini amel ederse, ilmiyle o öğrendiklerini hayata döker, uygularsa Allah ona bilmediklerini öğretir. Demek ki insan elinde olanı ortaya koyarsa, elinde olmayanlar da Allah ona gönderir. Bir peygamberine mucize olarak ikram eder ama bir başka kuluna da keramet olarak ikram edebilir, ihsan edebilir. Bu Rabbimizin hazinesinde çok. Onun için heybelerinizde kalan baki erzakı toplayınız. Herkes azar birer parça hurma getirdi. İşte bir kısmı kavrulmuş bir un, bir kısmı biraz kurumuş bir ekmek. En çok getiren 4 avuç getirebildi. Bir kilime koydular. Seleme der ki mecmuunu ben tahmin ettim. oturmuş bir keçi kadar ancak vardı. Şöyle bir 10-15 kilo bir şey. Oturmuş bir keçinin haline bakın. 20 kilo en fazla. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bereketle dua edip ferman etti. Herkes kabını getirsin. Koşuştular geldiler. O ordu içinde hiçbir kap kalmadı. Hepsini doldurdular. Hem fazla kaldı. Sahabeden bir ravi demiş, o bereketin gidişatından anladım. Eğer ehli arz gelseydi onlara dahi kafi gelecekti. Allahu Teala yeryüzündeki nimetleri her yıl bereketlendirir yeryüzü ahalisine. Sadece insanlarına değil, hayvanlarına yetecek rızıkları gönderiyor. Yani her şey hazine-i gaybtan Allah'ın ihsanıyla gönderilir. Onların hepsi birer kap. Yani yeryüzü bir kazan, içindeki nimetler de birer Allah'ın ikramı. O kazanda pişiriyor Allah. Yoksa kazan yapmıyor o yiyecekleri. Veya ağaçlar o kazanda birer küçük kap. O kaplar o ağaçları yapmıyor. O ağaçlar birer ip. O yiyecekleri o ağaçlar kendileri takmıyor. O ipe o gıdaları, o ipi de o ipteki gıdalar da yaratan Allah. Elbette o ağaçtan, o yeryüzünden, o tarlalardan, o bahçelerden, o şurupları tabiri caizse, içecekleri, yiyecekleri, envai çeşit, milyonlarca çeşit gıdayı ikram eden Allah, bir peygamberinin duasıyla o az yiyeceği de bütün ordunun kaplarını doldurucu şekilde bereketlendirir. Hatta demiş, ehli arz gelseydi onlar da kaplarını doldururdu diye o bereketin çokluğunu dikkatimize çekmiş. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak da bizim maddi ve manevi hayatlarımıza bu bereket mucizelerin hürmetine ikram eylesin ve bereket nasip etsin. Yalnız bizlere düşen görevler var. Bunları da yapmak mecburiyetindeyiz. Bize düşen görevler her şeyden önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını kendimize örnek almamız. Sonra onun hayatında Allah'ın kanunlarına maddi manevi nasıl riayet ettiyse bizim de o kanunlara mutlaka riayet etmek mecburiyetimiz. Sonra da yine onun gibi bütün nimetleri Allah'tan bilmek, Allah'ın bize özel ikramı olarak görmek ve minnettarlığımızı, şükrümüzü, teşekkürümüzü, hamdimizi ona yapmak, ondan bilmek. Onun izni dairesinde kullanmak, izni dairesinde harcamak, izni dairesinde yiyip içip şükretmek ve onun izni dışına çıkmamak. Biz bunları yaptıktan sonra Rabbimiz dilerse siyasette de, ticarette de, ekonomide de, maddi manevi hayatımızda da bereketler, ikramlar ve ihsanlarda bulunacaktır inşallah. Dördüncü misal. Başta Bukhari ve Müslim Kütüb-i Sahiha beyan ediyorlar ki Abdurrahman İbni Ebu Bekir Sıddık der. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Hazreti Abdurrahman. Biz 130 sahabe bir seferde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdik. 4 avuç miktarı olan bir sağ ekmek için hamur yapıldı. Bir keçi dahi kesildi, pişirildi. Yalnız ciğer ve böbrekleri kebap yapıldı. Kasem ederim, yemin ederim. O kebaptan 130 sahabeden her birisine bir parça kesti, verdi. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam pişmiş eti 2 kaseye koydu. Biz umumumuz tok oluncaya kadar yedik, fazla kaldı. Ben fazlasını deveye yükledim. Evet, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu tür olaylarının çok gerçekleşmesinin birkaç nedeni var. Birincisi, toplum olarak hayat şartları itibariyle zaten fakir ve yoksul bir durumdalar. İkincisi, mevsim ve muhit itibariyle, iklim itibariyle kuraklığın, açlığın çok fazla olduğu bir ülke, Suudi Arabistan. Üçüncüsü, şartlar itibariyle de Peygamber Aleyhisselam seferde, yolculukla ve genellikle yemenin, içmenin zor bulunduğu şartlarda ve durumlarda. Bir diğer husus da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Cenab-ı Hak her vesileyle Allah'ın elçisi olduğunu hem kendisine inanan sahabilerine hem sahabeler içerisinde bulunup da henüz tam imana gelmemiş ama inanmış görünen insanlar olabilir, onların gerçekten imana gelmelerine vesile olmaya, hem de henüz imana gelmemiş, belki inadından, belki tam ikna olmadığından hala kafir olarak devam eden insanların imana gelmelerine vesile olması, hem de kıyamete kadar gelecek insanlığa ve cinlere ve kainata Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın elçisi olduğunun delillerinden birini daha göstermeye vesile olması gibi çok hikmetlerinden dolayı Rabbimiz her vesileyle bu tür mucizeleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ihsan ve ikram etmiş. Bu hikmetleri dikkate alırsak neden Peygamberimizin hayatında bu tür olayların çokça meydana geldiğini daha rahat anlama imkanımız olur inşallah. Beşinci misal, Kütüb-i Sahih'a kat'iyetle beyan ediyorlar ki, yani sahih hadis rivayetlerinin içinde bulunduğu kitaplarımız. Evet, hadis kaynaklarında geçen hadisler eğer alimler tarafından sahih hadis diye ifade edilmişlerse o hadise güveneceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis olduğu konusunda bir şüpheye girmeye gerek yok. Ancak hadis-i şerifi anlamada zorlanabiliriz. Bu gayet normaldir. Her ilmin mutlaka mütehassıs uzmanları vardır. Bugün bizler herhangi bir tıp kitabını okuyarak istifade edebiliriz. Ama hangi ilacı hangi hastaya kullanacağız? Hangi ilaç hangi hastalıklara iyi gelir? Çoğunu kavrayamayabiliriz. Dolayısıyla biz tıp kitabını okuyup veya bir fizik, kimya kitabını okuyup bazı bilgileri elde etsek bile oradan hüküm çıkarma konusunda mutlaka uzmanlara sorarız. Dolayısıyla elbette bizler Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifleri Allah'ın izniyle okuyacağız, istifade edeceğiz. Rabbimizin orada istediği emir ve yasaklara riayet edeceğiz. Ancak bir hüküm çıkarma farzdır, vaciptir, helaldir, haramdır, mekruhtur, sünnettir gibi ve hangi şartlarda bunlar geçerlidir gibi hüküm çıkarmaya gelince mutlaka o hadislerin ve o ayetlerin tefsirlerine, şerhlerine, fıkıh kitaplarına ve uzmanlarına sormak durumundayız. Onun için anlayamadıysak vardır bir izahı, vardır bir açıklaması, ben kavrayamamışımdır. Öyleyse uzmana sorayım diyerek düşünmek ve asla hadisleri inkar etme yoluna gitmemek gerekir. Onun için Kütüb-i Sahih'a, sahih kitaplarımız, hadis kaynaklarımız kat'iyetle beyan ediyorlar ki Gazve-i Karra-i Ahzab'da, yani meşhur Yevmül Hendek. Hakikaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabın çok sıkıntı çektiği, çok ızdırap duyduğu ve çok problemler yaşadığı bir savaş olmuş. Hendek Savaşı. Öncelikle Mekke'den gelen o müşrik ordusunun Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabına zarar vermesin diye bir hendek kazmalarına vesile olmuş. Hendek kazmışlar ki düşmanları evlerini basmasın. Bu yetmediği gibi bir nevi vatandaşlık anlaşması yaptıkları Beni Kureyza oğullar, Kureyza oğullarının da bir isyanı ve bir ihaneti söz konusu. Böyle hakikaten çok zor durumda kalınmış bir ortam. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açlığın tesiriyle sahabelerine taş bağlamalarını tavsiye ettiği midelerine ve kendisinin de midesine taş bağlamak durumunda kaldığı, açlığın ve sıkıntının zirve yaptığı o şartlarda. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu sıkıntılı durumunu Gazve-i Karra-i Ahzab diye Yevmül Hendek'te Hazreti Cabirül Ensari kasem ile ilan ediyor ki o günde 4 avuç olan bir sağ arpa ekmeğinden, bir senelik bir keçi oğlağından 1000 adam yediler ve öylece kaldı. Hazreti Cabir der ki o gün yemek hanemde pişirildi. Bütün 1000 adam o sağdan, o oğlaktan yediler gittiler. Daha tenceremiz dolu kaynıyor. Daha hamurumuz ekmek yapılıyor. O hamura, o tencereye mübarek ağzının suyunu koyup bereketle dua etmişti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o durumundan, halinden aç olduğunu anlayan Hazreti Cabir radıyallahu anh hemen gider eşine, çabuk peygamberimize ve birkaç kişi yetecek bir yemek yapmasını söyler. O da evlerinde bulunan, ellerinde olan o imkanı kullanarak, ki burada ifade edilen bir keçi, bir senelik bir keçi, bir de bir sağ arpa var. Hemen ondan un yapılıyor ve ondan hamur yapılıyor ve keçi kesilip pişiriliyor. Hazreti Cabir peygamberimiz aleyhissalatü vesselama haber veriyor ki, ya Resulallah, böyle hanemize teşrif buyursanız ve o yemekten yeseniz. Peygamberimiz diyor ki, eşine söyle o şeyi dokunmasın, yemeğin kabını açmasın. Ve peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gelirler ve o yemeğin içerisine mübarek ağzının suyunu koyarak bereketle dua buyururlar. Allah-u Teala peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu dua bereketi hürmetine, onun şefaatiyle o yiyeceği 1000 kişinin yiyeceği şekilde bereketlendiriyor ve bu meşhur rivayet sahih kaynaklara geçiyor. Aslında bu hadis rivayetini anlatan her ne kadar 3-5 tane sahabe efendilerimiz ise de, o Hendek Savaşı'nda bu meşhur mucizeyi yaşayan sahabelerin hepsi bir açıdan şahittirler. Çünkü bu olayı aktarıldığı zaman, Hendek Savaşı'nda böyle bir olay oldu, benim evimde pişirildi, bu kadar insan bu yemeğin bereketiyle doydular diye mesela Cabir radıyallahu anh anlatsa, diğer sahabeler, Hendek Savaşı'nda bulunan sahabeler böyle bir olay olmasaydı sessiz kalmaları ve bunun karşısında susmaları mümkün müydü? İşte onların her birisinin susması ve sessiz kalması, evet böyle bir olay olmuştur, biz de şahidiz, biz de orada bulunanlar ve orada yaşayanlar olarak bunu tasdik ediyoruz anlamına geliyor. Yani manevi mütevatirdir bunlar hepsi. Bu özellikle mucizelerle ilgili hadisler. İşte şu mucize-i bereketi, buna dikkat çekmek için Üstad Bediüzzaman 1000 zatın huzurunda onları ona alakadar göstererek Hazreti Cabir kasemle ilan ediyor. Demek şu hadise 1000 adam rivayet etmiş gibi kat'i denilebilir. Yani sanki 3-5 kişi değil de 1000 adam rivayet etmiş gibi. Maşallah. Bir tane daha okuyalım. Bereket mucizelerinden inşallah. Nakli sayı kat'i ile Hadim-i Nebevi Hazreti Enes'in amucası meşhur Ebu Talha der ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam 70-80 adamı Enes'in koltuğu altında getirdiği az arpa ekmeğinden tok oluncaya kadar yedirdi. O az ekmekleri parça parça ediniz emretti ve bereketle dua etti. Menzil dar olduğundan onar onar gelip yediler, tok olarak gittiler. Bu Hazreti Enes radıyallahu anh amcası Ebu Talha'nın aslında Hazreti Enes'e verdiği bir azıcık yemektir. Peygamber Efendimiz'e götür onu yesin diye. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Enes'e sormuş. Koltuğun altını seni Ebu Talha mı gönderdi? Evet ya Resulallah. Peki koltuğun altındaki ekmek midir? Evet ya Resulallah. Peki demişler, kalkmışlar. Yanındakilerle beraber Ebu Talha'nın evine gidiyorlar. Ebu Talha eşiyle beraber peygamberimizin ve ashabının beraber geldiğini görmüşler. Eşi demiş ki, ya demiş, peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize geliyor ve şöyle değerlendirmişler. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bizim evimizde onlara ikram edecek bir şeylerimiz yok ama madem ki o buraya geliyor, vardır bir hikmeti demişler. Ne kadar güzel bir duygu. Allah bize de lütfetsin. Madem Allah bunu böyle emretmiş, vardır bir hikmeti. Madem Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle yapmış, vardır bir hikmeti. Bize düşen onun hikmetlerini, inceliklerini anlamaktır. Ebu Talha ve muhtereme eşi de böyle düşünmüş. Ve madem Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabıyla beraber bize geliyorlar, vardır bir bildiği. Gelmiş. Demiş ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, var mı evinizde bize ikram edeceğiniz bir şey? Demişler ya Resulallah, yok, sadece Enes'in koltuğunun altındaki bir parça kuru ekmek var. Getirin onu demiş. Peygamberimiz Enes'in koltuğun altındaki o az parça ekmeği getirtmiş ve onu küçük küçük parçalar haline getiriniz demiş. Küçük küçük parça haline getirmişler. Ve Ebu Talha'nın evinde olan bir yağ, okke denen bir yağ tulumundan biraz yağ sıkarak o parça ekmeklerin üzerine yağ serpmişler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bereketle dua buyurmuş ve çağırın 10 kişiyi gelsin demiş. O dışarıda bulunan 10 kişi gelmiş ve onu yemişler. Orada ne kadar kişi varsa sırayla onar onar gelmişler ve o az bir parça kuru ekmeğin parça parça üzerine dökülen o az yağ ile o az yiyecekten o kadar insan geldiler, onar onar gelip yediler, tok olarak gittiler. Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duası bereketi hürmetine hem kendisine hem ashabına hem ümmetine hem de kıyamete kadar gelecek olan peygamberlik mucizesi olarak ikram ve ihsanda bulunmuş. Cenab-ı Hak bu bereketli mucizeler hürmetine bizim de maddi ve manevi hayatımıza bereketleri ihsan eylesin. Az zamanda ebedi ve sonsuz hayatı kazanmayı cümlemize nasip eylesin inşallah.